Ayrım 8.
Kabus. Bir sabah uyandığımda bir kurbağaya dönüşmüş buldum kendimi. Yatakta yüzük oyun, dört ayağımın üstünde oturuyordum. Öylesine korkmuştum ki avazım çıktığı kadar bağırdım. Tiz bir tonda ardı ardına birkaç vırak vırak sesi çıktı sadece. İnanılmaz dehşet içindeydim. Kabus görüyor olmalıydım. Kabus dedikleri bu olsa gerek diye düşündüm. Böyle düşünmek, yaşadığım dehşetin şiddetini azaltmıştı biraz. Bundan önce kabus diye bildiklerim kabus filan değilmiş diye düşündüm. Böyle bir şeyi tatmadan kabusun ne olduğunu nereden bilebilirdim? Bu düşüncemin etkisiyle bacağıma çimdik atmaya kalktığımda 15-20 santimlik bir sıçrayışla kendimi yastığın üstünde buldum. Yaşadığım korku, bağırdığım zaman çıkan vrak sesi ve insansal hiçbir hareketi gerçekleştirememem o kadar gerçekti ki o anda aklımı yitirmediğime şükrediyorum. Yaşadığım dehşet, dünyada insanoğlunun yaşadığı hiçbir dehşetle karşılaştırılabilir cinsten değildi. Kromanyon'dan bu yana 35 bin yıllık insanlık tarihinde yaşadığım bulantının, korkunun, çaresizliğin, şaşkınlığın bir eşine daha rastlanabileceğini sanmıyorum. Benim de aklıma hemen Gregor Samsa geldi. Ama sonuç olarak Gregor Samsa bir öykü kahramanıydı. Yine de böyle bir örneğin olması az da olsa rahatlamama yardımcı oldu. Hatta daha da fazlası bir an için yaşadığımın bir lütuf olduğunu düşündüm. Kafka'nın öyküsünün sırrını keşfetmem için nedenini, nasılını, niçinini bildiğim ve o anda asla bu soruların cevaplarını bulma olana olmayan bir duruma sokulmuştum. Bu bir felaket olmayabilirdi. Tam tersine, söylediğim gibi özel bir amaç için seçilmiş olmanın lütfuyla karşı karşıyaydım belki de. Büyük yazarların üretim içtepilerini ve ilham kaynaklarını hep merak etmiştimdir. Hiçbir kurgunun ve hiçbir anlatının salt entelektüel bir çabanın ürünü olmadığını düşünmüşümdür hep. Yazar, kendisi farkına varmasa da, yazdıklarının, entelektüel tercihlerinin, yaşamsal ve ruhsal bir arka planının kimi zaman açık, kimi zaman sinsi belirlenimi altında olduğunu düşüne gelmişimdir. Belki Kafka da böyle bir kabusun ardından değişimi yazmıştı. O anda bunları düşünebilmeme şaşıyorum. Yaşadığın şeyin ne menen bir şey olduğunu anlamaya çalışmamın, aklımı yitirme tehlikesinden beni koruduğuna inanıyorum. Bu düşünceye bir an kendimi öylesine kaptırmıştım ki, üzerinden o kadar zaman geçtiği halde yorumlanmaya çalışılan ve hala yorumlar üzerinde genel bir mutabakata varılamayan değişimin, Kafka'nın bir kabusunun ürünü olduğunu düşündüm. Bunları düşünürken yaşadığım dehşetin terkibine, seçilmiş olma yanılsamasının rahatlatıcı ve bu boktan durumu bir lütuf gibi algılatıcı etkisi karışıyor, yaşadığım olayın nasıl sonuçlanacağının merakı ve sonucunun hayatıma katabileceği olası ayrıcalığın vaat ettikleri ise korkumun paniğe dönüşmesine engel oluyordu. Panik o anda en tehlikeli şeydi benim için. Bunu sonraları anladım. Çünkü bir kurbağa olarak vücudumun hiçbir özelliğini bilmiyordum. İnsansal her hareketim bir kurbağa hareketine dönüşüyordu. Bacağıma bir çimdik atmaya kalktığımda 10-15 santimlik sıçramıştım. Bağırmaya kalktığımda ise boğazımdan sadece vrak vrak sesleri çıkmıştı. Bir de panikle yataktan hızla fırladığımı düşünün. Herhalde yatağımın baş tarafının bitişik olduğu duvara çarpıp paramparça olurdum. Yaşadığım o dehşet anlarında dahi aklıma Gregor Samsa'nın gelmesi birçoğunuza tuhaf, inanılmaz ve bir o kadar da saçma gelebilir. Ve haklı olarak birçoğunuz Gregor Samsa'yı tanımayabilirsiniz. Günlük ve olağan hayatta Gregor Samsa'yı tanımanın az da olsa edebiyat ve felsefe ile ilgilenmenin hiç de önemi olmayabilir. Önemi olmaması bir yana gereği de yok denilebilir. Bu yargınızı hiç de ayıplayıp küçümsemeden kabule hazırım. Nitekim ben de başıma bu olay gelmezden önce böyle düşünmeye yatkındım. Benim Kafka'yı bilmem, edebiyatla ilgilenmem ve az da olsa felsefeye bulaşmış olmam, itiraf etmem gerekir ki, hiç de öyle bilinçli bir tercihin ürünü değildi. En azından başlangıçta öyle değildi. Babaların çoğu gibi benim babam da mühendislik ya da siyasal bilimler okumamı ve üniversiteyi bitirir bitirmez toplumda saygınlığı ve geçerliliği olan bir mevki sahibi olmamı istiyordu. Bunun için de elinden geleni yaptığını kabul etmeliyim. Babamın bu istediğini gerçekleştirmeyi ve bir evlat olarak onun özlemlerine layık olmayı çok istiyordum. Ama bunun için gerekli çabayı gösterdiğimi söyleyemem. Haytalık ve aylaklıktan başımı bir türlü alamadığım için birkaç kere denediğim halde üniversite sınavlarında mühendislik bölümlerini kazanmayı beceremedim. Sonunda hiç de bilinçli olmadan boşta kalmayayım kaygısıyla yazdığım Alman filolojisi bölümünü kazandım. Bari üniversite mezunu olayım diye başladığım Alman filolojisinin ilk yılları derslerle pek alakam olmadı. Dersler bana son derece sıkıcı geliyordu ve hayatla hiç ilgili gözükmüyordu. Bölümün en iyi öğrencileriyle kurduğum kimi geçici ilişkilerde bu kanımın güçlenmesine yardımcı oluyordu. Hepsi bütün ilgilerini derslere vermişlerdi. Okul dışındaki zamanlarında bile paylaştıkları en önemli şeyler edebiyat, felsefe vesaireydi. Bu konuların dışına çıkıldığında, hayatın gündelik sorunlarıyla karşılaşıldığında hepsi birer acemi çaylığa dönüşüyordu. Kızlarla ve içkiyle aralarında kitaplarla örülü bir duvar vardı. Gündelik hayatın sorunları, zevkleri, heyecanları, tutkuları ancak okudukları kitaplarda bir yeri olduğu sürece onları ilgilendiriyordu. Soyut bir düşünce dünyasında yaşıyorlar ve somut, günlük hayata ilişkin reaksiyonları bu dünyanın onayından geçerek gerçekleşebiliyordu. Tepkileri böylesine dolambaçlı bir yol izleyerek, alıntılarla yüklenip iki büklüm olmuş bir ağırlıkta dışlaşıyordu. Açıkçası benim gibi hayatı sıcağı sıcağına ve dolaysız yaşamayı seven bir insan için son derece sıkıcıydı. Anlatmaya çalıştığım türden en iyiler 5-6 kişiyi geçmiyordu. Çoğunluk benim gibi Kant, Nietzsche, Goethe, Schopenhauer, Kafka ve Brecht'le sadece okulu bitirmeye yardımcı olacak kadar ilgileniyordu. Gerçi sonradan benim durumum biraz değişti. İlgimi öylesine arttırdım ki, başlangıçta uzaktan alaycı alaycı baktığımız bölümün en iyileri arasında yerimi aldım. Bunun bütün nedeni de okuduğumuz bölümde profesör olmayı kafasına koyan Günseri'ye aşık olmamdı. Onun dünyasında ancak büyük yazar ve filozoflardan referansla girebilirdim. Ona duyduğum aşkın başlangıçtaki platonik karakteri, Alman dilinin bütün büyük yazarlarını yutasıya okumamı sağlıyordu. Hayatın benim için bütün baştan çıkartıcı davetlerini geri çeviriyordum. Deliler gibi Nietzsche, Goethe, Brecht, Rilke, Musil ve Kafka okuyordum. Günseri'nin en sevdiği yazarlardı bunlar çünkü. Artık akşamları meyhane ve barlara gitmez olmuştum. Önceleri son derece sıkıcı olan ve beni hayatın sıcaklığından alıkoyan bu okuma uğraşını belli bir istikrar içinde sürdürebilmemi sağlayan şey, Günseri'nin ilgisini kazanma gibi yakıcı değerde yaşamsal bir amacın varlığıydı. Böylece ölü yazarlar, filozoflar galerisinde geceleri geç saatlere kadar yaptığım düşünsel gezintilerin beni diğerlerine benzetmesinden alıkoyan bir koruyucuya sahip olmuştum. Tarihin bu seçkin insanlar galerisinin loş koridorlarında dolanırken, öylesine günübirlik bir amaca sahiptim ki, bu büyük insanların engin kültürleri karşısında hiç de diğerleri gibi ezilip büzülmüyor ve bütün o büyük düşünceleri çoğu zaman bir paragrafı anlamak için saatlerce dinlediğim oluyordu. Kendi başına bir değer olarak kabul etmiyordum. Bütün o kitapları okurken benim gereksinimim bambaşkaydı. Bütün o okuduğum kitaplar sadece tek bir şey için kullanılacaktı. Günseri'nin ilgisini kazanmak. Bu okumalarım sırasında beni etkileyen şeyler, başkalarını etkileyebileceğini sandığım, başta Günseri'yi, ilginç, aykırı ve anlamının üzerinde bir giz perdesi örtülü olanlar oluyordu. Bu türden düşünceleri hafızama kaydediyor ve ertesi gün okulda müthiş bir enerjiyle tartışmaya açıyordum. Bunu öylesine enerjik ve olduk olmadık yerlerde yapıyordum ki, sayemde tartışmalar önceden hiç olmadığı kadar canlandı diyebilirim. Beklediğim gibi dikkat çekmeye başladığımı gördükçe doğru yolda olduğumu hissediyordum. Tartışmalarda öylesine ele avuca sığmaz bir hale gelmiştim ki, diğerleri hiç beklemedikleri birisinden gördükleri performans karşısında şaşkındılar. Okuduğum yazarlara, düşüncelere karşı hiçbir sorumluluk duymuyordum. Hepsini amacım için kullanıyordum sadece. Tutarlı olmak, anlamak, okuduklarımdan etkilenmek gibi ayak bağlarım yoktu. Tek amacım Günseli'yi ve etrafını etkilemek olduğu için, okuduklarıma karşı adaletsiz olabilmenin avantajına sahiptim. Tek bir şeyi yapmak için, çok olanı unutmanın enerjisiyle sonunda bölümde en iyiler arasında görülmeyi ve Günsel'in ilgisini kazanmayı başarmıştım. Kısa sürede elde ettiğim başarıdan öylesine etkilenmiştim ki, sanırım biraz ileri gittim. Hiç gerekmediği halde felsefe bölümünden ek dersler almaya başladım. Bir gün sadece Günsel'i etkileyebilmek için felsefe bölümünden ders almayı düşündüğümü söyledim. Aslında bunu gerçekleştirmeye hiç niyetim yoktu. Bakışlarındaki hayranlığı yakaladıktan 2 gün sonra da felsefe bölümünde ders izlerken buldum kendimi. Bütün bu sürenin sonunda başlangıçtaki niyetim ne olursa olsun az da olsa farklılaştığımı kabul etmeliyim. Bunu ilk fark eden Günsel'in sevgisini kazandıktan sonra geri dönmeyi düşündüğüm arkadaş çevrem oldu. Söylemim, olaylar karşısındaki reaksiyonlarım, eylemci karakterim başkalaşmaya yüz tutmuştu. Yaşamın en sıradan olaylarından damıttığımız zevkler, eğlenceler, hayatı daha dinamik ve canlı yaşamamızı sağlayan sürtüşmeler, anlık tutkular, kavgalar eskisi kadar yakın değildi bana. Onların o canlı, tutkulu ve anlık yaşayışlarındaki hafifliğin verdiği kıvraklığa ayak uyduramaz olmuştum. Olaylar karşısındaki tepkilerimin üzerine geceler boyunca okuduğum kitaplardaki düşüncelerin ağırlığı çökmeye başlamıştı sanki. Ama şimdi düşünüyorum da, yaşamımı tepkilerimin sözünü ettiğim farklılaşmasına borçlu olduğumu anlıyorum. Bir sabah uyandığınızda, kendinizi bir kurbağaya dönüşmüş bulduğunuzda ne yaparsınız? Normal insandan beklenecek davranış, telaşla içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için hareket etmesi değil midir? Hatta telaş, bu durumda ancak soğukkanlı insanlardan beklenilebilecek bir davranış tarzıdır. İnsana olmadık hataları yaptıran ve pişmanlığın ebesi olan paniğin en büyüğü bile bence bu durumda normal bir davranış şeklinin adıdır sadece. Günün birinde Kafka'nın hayatımı kurtaracağını asla kabul edemezdim. Kendimi o halde bulur bulmaz aklıma Gregor Samsa'nın gelmesi, yaşadığım dehşetin, korkunun, paniğin dozunu azaltmış ve beni düşünmeye itmişti. Yaşadığımın kabus mu, gerçek mi yoksa o anda anlayamadığım bir başka şey mi olduğunu düşünmeye başlamam, benim için en tehlikeli şey olan harekete geçmekten uzak durmamı sağlamıştı. Yastığın üzerinde 4 ayak vaziyette Kafka'yı düşünürken, neredeyse bütün olanları unutmaya ve yeniden derin bir uykunun kollarına kendimi bırakmaya başlamıştım. Sakinleşmiştim. Yeniden uyandığımda Günseli'yi anlatacak çok değerli bir kabusa sahip olacaktım. Anlatamayacağım kadar tuhaf bir uykuydu bu. Tam bir kurbağa uykusu. Kurbağa uykusu da nasıl bir şey diyeceksiniz şimdi. Anlatmam o kadar zor ki. Hadi anlattım diyelim, bu sefer de sizin anlamanız zor. Aynı benim durumum gibi. Ben de kurbağa olarak uyanmazdan önce yaşadığım bütün rüyaları kabus diye adlandırıyordum. Başkalarının kabus olarak adlandırdıkları yaşantılarını da kendi kabus diye adlandırdıklarımla benzeştiriyordum. Oysa o sabahtan sonra, yani kendimi bir kurbağa olarak bulduktan sonra, sözcüklerin temsil ettiği yaşantıların asla birbirine benzemediğinin ayırdına vardım. Sözcükler sadece yaşantılarımızı birbirimize aktardığımız, sanısını yaratan temsili birer aracıydılar. Ortak olan tek şey kelimelerdi. Aramızda ne kadar çok kelime paylaşıyorsak, birbirimizi o kadar çok anladığımız yanılsamasını yaşıyorduk. Kelimeler, ortak olmayan yaşantılara aracılık ettiği zaman, bu yanılsama çok daha fazla artıyordu. Bu, sonraları keşfettiğim bir gerçekti ve bunu kabul etmek oldukça acı verdi bana. Dediğim gibi, tuhaf bir uyku hali içindeyim. boğazımda garip bir ağırlık vardı. Ve bu ağırlık hafifleyerek kuyruk sokumuma kadar devam ediyor, sonra yeniden boğazıma taşınıyordu. Sürekli bir yutkunma hali içindeydim. Hareket halinde olan ağırlığın bu yutkunma eylemini gerçekleştirdiğini hissediyordum. Neden sonra iyice içim geçmiş, uyumuşum. Kulaklarımı paramparça eden bir sesle uyandım. Günseli, "Özgür, özgür!" diye bağırıyordu. "Ne var, ne oluyor?" diye telaşla kalktığımda kendimi Günseli'nin kucağında buldum. Günseli, elinin tersiyle sırtıma öyle bir vurdu ki bütün kemiklerimin kırıldığını sandım. Öylesine şaşırmıştım ki Günseli'nin bir tokatla bütün bedenimi acılar içinde bırakabilmesine bir türlü akıl erdiremedim. Bir şeyler söylemeye çalıştığımda ağzımdan sadece art arda birkaç vrak sesi çıktı. Bu, Günseli'yi çok daha fazla korkutmuş olsa gerek, eliyle beni yataktan dışarı öylesine güçlü bir şekilde fırlattı ki sanki 10-15 metre havada uçtum. Bu uçuş hiç bitmeyecek gibi gelmişti. Yere düştüğümde her tarafımın paramparça olacağını, öleceğimi sanıyordum. Ama sadece yataktan 15-20 santim uzağa, ayaklarımın üstüne düşmüştüm. Hiçbir şey olmadığı gibi, bu mesafedeki atlayışların bedenimin doğal yeteneklerinden biri olduğunu kavrar gibi oldum. Düştüğüm yerde şaşkın bir şekilde duruyordum. Günseli bağırmaya devam ediyordu. "Özgür, neredesin? Bu kurbanın ne işi var burada? Özgür, özgür!" Sesi o kadar telaşla çıkıyordu ki, onu sakinleştirmek için "Bağırma, korkma, telaşlanacak bir şey yok, buradayım" demek istedim. Bunları söylemek isterken yeniden bırakladım sadece. Günseli'nin fırlattığı yastık büyük bir gürültüyle yanıma düştüğünde tamamen isteğimin dışında, kontrol edemediğim bir refleksle ileriye doğru sıçradım. Kapının pervazına kötü bir şekilde kafamı çarptım. Sol elimi başıma doğru götürdüğümde ise bu kez sağa doğru sıçradım. Koridorun duvarına çarptım. Başta kafam olmak üzere bütün bedenim sızlıyordu. Artık bütün olanların sonlanmasını, her şeyin normale dönmesini bekliyordum. Aksi takdirde Günseli'nin bütün cesaretini toplayıp üzerime çullanması işten bile değildi. Ona olan bitenleri anlatmaya fırsat bulamadan bir kurbağa gibi ölebilirdim. Hoş, anlatmayı vakit bulsam da sadece bıraklıyordum. Onun da bu dilden pek anladığı yoktu. Aklımı başıma toplamak için bir an önce evden çıkmalıydım. Ama bu işi nasıl becerebileceğimi de kestiremiyordum. Arka ayaklarımın halı üzerinde istediğim an bedenimi 1-2 metre kadar ileriye sıçratmaya hazır, gerilmiş bir yay gibi durduğunu hissediyordum. Ama bu yayı harekete geçirmek için ne yapacağımı bilmiyordum. Bundan önce hiç istemediğim anlarda bu işi yapmıştım. İstediğim zaman, istediğim yöne hareket etmek için ne yapmam gerektiğini biliyordum. Bilincim ve istencim insan, bedenim ise bir kurbağaydı. Bu hale gelmek için ne suç işlemiştim? Bütün bunların nedeni neydi? Kafam öylesine allak bullak, duygularım öylesine darmadağınıktı ki kendimi tutmasam büyük bir aptallık yapıp Günseli'nin kucağında ağlamak için yatağa geri gidebilirdim. Aslında o anda ihtiyaç duyduğum tek şey de buydu. Günseli'nin kucağında ağlamak. Ve beni bu durumdan kurtarması için ona yalvarmak. Benim kurbağaya dönüşmüş olduğumu anlasa, eminim öyle avazı çıktığı kadar bağırmayı bırakıp bana yardımcı olmaya çalışırdı. Aslında bu durumun nedenini tek anlayabilecek insan da oydu. Gregor Samsa üzerine az mı konuşmuştuk? Bu sefer de benim durumum üzerine saatlerce konuşurduk. Beni bir güzel rahatlatırdı. Sonra da oturup ne yapacağımızı planlardık. Bunları düşünürken evden bir an önce çıkmak düşüncesinden tam vazgeçiyordum ki, Günseli elinde üzerime doğru fırlatılmaya hazır kocaman bir yastıkla yatak odasının kapısında göründü. Yastığı öylesine büyük bir tiksintiyle üzerime fırlattı ki beni öldürmek istediğinden emin oldum. Allah'tan bu sefer de ıskalamıştı. Yastık duvara çarpıp arka bacaklarımın üstüne düştü. Nasıl harekete geçireceğimi bilemediğim zemberek bir anda harekete geçmişti. Bir metre kadar zıpladım. Günseli arkamdan "Özgür!" diye bağırıyordu. Bir an beni tanıdığını sandım. Durup arkama baktığımda bağırmaya devam ediyordu. Hala kovaladığı kurbanın ben olduğunu kavramamıştı. Hala uyanmadan önceki halimi çağırıyordu. Yüzünde kötü niyetini apaçık belli eden bir ifadeyle bana doğru yürümeye başladı. Nasıl yaptım bilmiyorum ama arka ayaklarım yeniden imdadıma yetişti. Bir metre daha, sonra bir metre kadar daha zıplaya zıplaya bahçeye açılan arka odaya vardım. Her şeyin inanılmayacak kadar kötü gittiği o sabah, tek şansım açık bir oda kapısı kılığında karşıma çıkmıştı. İki sıçrayışta kendimi arka bahçede buldum. Hayatta en sevdiğim şeylerden olan, bir damlacığı bile beni en tatlı uykulardan uyandırabilen ilkbahar havasının o taze kokusu, yaşadığım bütün o kabusa rağmen bir an bile olsa beni mutlu etmeye ve bütün başıma gelenleri unutturmaya yetti. Ama bu anlık mutlulukla birlikte yaşadığımın bir kabus olduğu sanısı da iyiden iyiye uzaklaşmıştı. Hala bir kurbağaydım. Hiçbir şey bu durumu değiştirmiyordu. Hiçbir şey bu kabustan uyanmamı sağlamıyordu. Arka odanın kapısı büyük bir gürültüyle arkamdan kapatıldı. Arka bahçedeki eski eşya yığını Günseli'nin beni görmesine engel olacak ki, Günseli pencerenin ardından arayan gözlerle bir müddet bakındı. Yatak odasının kapısındayken yüzünde beliren tiksindi ifadesi hala canlılığını koruyordu. Bütün bu olup bitenlerin ne anlama geldiğini mutlaka bulmalıydım. Bu arada aklıma sahip olmayı da unutmamalıydım tabii ki. Bütün bunların geçeceğine kendimi inandırmaya çalıştım. Bir şey olacak ve bütün bu saçmalıklar son bulacaktı. Nasıl bir sabah uyandığımda kendimi bir kurbağa olarak bulduysam, yine bir sabah ya da akşam yeniden insana dönecektim. Bundan sonraki yaşantımı bir kurbağa olarak sürdürebileceğimi aklıma bile getirmiyordum. Böyle olacağına inandığım an kendimi öldürürdüm. Oturduğumuz evin arka bahçesi ağaçlıklı, çalılı çırpılı, bayırlı tepeli büyük bir alana açılırdı. Oturduğumuz semtteki en büyük meydan burasıydı. Ağırlıklı olarak bitişik nizam apartmanlardan oluşmuş bu doğal boşluk, oturduğumuz semtin en büyük şanslarından birisiydi. Semtin soluk almasını sağlardı. Bu nedenle buraya semtimizin akciğer derdik. Bir keresinde büyük bir müteahhitlik firmasının burada 10 apartmanlık büyük bir site yapacağı haberiyle çalkalanmıştı mahalle. Herkes evini satıp bir başka semte taşınmanın planlarını yapmaya başlamıştı. Neden sonra bu haberin kov çıktığını anlaşılınca ahali rahat bir nefes almıştı. Şimdi önümde uzanan bu alan benim için Amazon ormanları kadar büyüktü ve Asya jungle'ları kadar ürkütücü otlarla kaplıydı. Bütün hayatın bir rüyadan ibaret olduğunu söyleyen ortaçağ filozofları geldi aklıma. Acaba bütün yaşantım bir rüyadan ibaretti de ben o rüyadan uyanıp gerçek yaşamıma geri mi dönmüştüm? Ya da ölümden sonra başka bir yaşam olduğu inancı doğruydu? Bir an bu düşünce bütün olup bitenleri açıklayıcı gibi geldi bana. Ben ölmüş olmalıydım. Geceliğin uykumda ölmüş, sonra da öteki yaşantıma bir kurbağa olarak başlamıştım. Ama neden bir kurbağa? Belki de yaşamımda işlediğim suçların ya da günahların bedeli olarak bana bu uygun görülmüştü. Ama hiçbir dini düşüncede bu türden bir başka yaşamdan söz edilmiyordu. Ayrıca insan olarak cehennemde yanmayı tercih ederdim. Belki de bunu bildikleri için beni böyle bir şeyle cezalandırmışlardı. Cehennem belki de bizim yorumlamamız gereken simgesel bir sözcüktü. Cehennem, herkesin en katlanamayacağı durumda kendisini bulmasıydı. Cehennemdeki ateşlerden anlatılmak istenilen buydu belki de. Peki neden kurbağada bir örümcekti ya da bir sümüklü böcek? Her şey çok daha kötü olabilirdi. Sümüklü böcek aklıma geldiğinde bir an kurbağa olduğuma şükredecek oldum. Sonra birileri bu duygumun farkına varır da beni sümüklü böceğe çevirir diye çok korktum. Belki de bütün cehennemlikler için kura çekiliyordu ve bana da kurbağa olmak düşmüştü. Eğer öyleyse kendimi de öldüremezdim. Çünkü cehennem sonsuza kadar çekeceğimiz bir cezaydı. Bu düşüncem doğruysa bütün hayvanlar insanların cehennemdeki halleriydi. Fakat benim cesedim yoktu Evet, ortada cesedim yoktu. Ben ölmüş olamazdım. Çünkü Günseli, özgür, özgür diye bağırıyordu. Ölmüş olsam cesedimi görür ve kurbağayı kovmak için beni aramazdı. Bir an başka bir yerde ölmüş olabileceğimi düşündüm. Aklım o kadar karışık, zihnim o kadar yorgundu ki dün akşam yediğim yemeği hatırlayacak halim yoktu.